Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kalbin Sesi Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, bir fıkıh saati programıyla daha huzurlarınızdayız. Her birinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bendeniz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz Hüseyin Kayapınar Hocam'la birlikteyiz. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Sağ olun, teşekkür ediyorum.
İyisiniz inşallah.
Her zamanki gibi.
Rabbim daim eylesin hocam. Sağlık, sıhhat versin Amin. Sizlere. Hocam müsaadenizle ilk sorumla Bismillah diyelim.
Tabii buyur.
Ehl-i sünnet vel cemaat hakkında bilgi verir misiniz denmiş hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi tabii bu ehl-i sünnet, ehl-i bid'at veya sünni, bid'i gibi kavramlar çok teknik kavramlar bunlar. Ben onlara girmeyeyim. Böyle sıradan bir vatandaşın anlayabileceği,
bilgi edinebileceği şekilde.
Bu bazen kitabi olmayabilir de, teknik olmayabilir de ama mühim olan burada muhatabının anlamış olması.
Eyvallah.
Şimdi kelime olarak ehl-i sünnet, sünnet ehli demek. Sünnet nedir?
Peygamber
Efendimizin dini yaşantısıdır. Sünnet odur. O zaman ehl-i sünnet deyince şunu dememiz lazım. Dini yaşantısını, peygamberin dini yaşantısını esas alarak yapan kişiye ehl-i sünnet diyoruz. Tabii böyle baktığımız zaman her mezhep kendisini o yolda zannedebilir. Ama daha çok biz ehl-i sünnet dediğimiz zaman bunu bir itikadi mezhepler, bir de ameli mezhepler olmak üzere iki grupta topluyoruz. Şimdi itikadi mezhepler inanç yönünden mezhepler diyelim. Yani bir Müslümanın inancında nelere dikkat etmesi lazım, nelerden kaçınması lazım da ki kurallarla ilgili mezhepler bunlar üç tanedir. Bir selefilik vardır. İki maturidilik vardır. Üç de eşarilik vardır. Şimdi selefilik deyince biraz farklı algılanıyor toplumda. Ve selefi deyince daha çok bir bakıma böyle içtihada, fukahaya, ulemaya önem vermeyen kesimler gibi.
Evet.
Veya ne bileyim dinin emirlerini biraz böyle çok katı anlayan, katı uygulayanlar gibi bir algı var toplumda.
Radikal düşüncelere sahip olanlar.
Öyle bir algı var. Bu öyle olması şart değil. Yani ya daha çok selefi demek, Kur'an-ı Kerim'deki bazı diyelim ki müteşabih dediğimiz anlaşılması zor olan ayetler var. Bu ayetleri anlarken onlar, biz bununla ilgili yorum yapmayız. Bu ayet ne diyorsa odur ama onun nasıl olduğunu bilmeyiz gibi ifade, bir örnek olarak söylüyorum.
Evet.
Ve bugün İslam aleminde bazı radikal düşünceye malik ve selefi denilen insanlar var. Var.
Evet.
Ha, maturidilik bunlar inanç açısından daha çok Hanefi mezhebinin müntesiplerinin kabul ettiği, benimsediği bir mezheptir. Ebu Mansur
Muhammed
el-Maturidi diye bir Türk ilim adamının yazdığı eserlere dayalıdır. Eşarilikte Hasan Ebu Musa el-Eş'ari diye bir alimin yine itikadi konulardaki görüşlerini esas alan bir mezheptir. Buna da daha çok Şafii
mezheptir.
Müntesiptir. Ve bunlar aralarında çok fazla ayrım yok, fark yok. Hı. Yani Maturidi ve Şafii'nin Eşari'nin
arası.
Bunun dışında tarihte yaşamış bazı mezhepler var. Cebriye var, Kaderiye var, Cehmiye var. Zamanımızda müşebbihe var. Zamanımızda yaşayan bazı diğer mezhepler var. Mesela Şia var.
Evet.
Onlara ehli sünnet dışı.
Evet.
Onlara deniyor. Ya bu ameli olarak baktığımız zaman yine İslam aleminde uygulanan çok farklı bazı mezhepler var. Bunlardan dört tanesi yaşayan, müntesibi olan ve ehl-i sünnet dairesi içerisinde sünni mezhepler olarak bilinen Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri var.
Evet.
Bu mezheplerin tamamının şu anda İslam aleminde müntesipleri var ve bunların hepsi sahihtir.
Evet.
Ehl-i sünnettir. Ve bunların uygulamaları İslamidir, dinidir. Ha bir de bunun dışında olan bazı mezhepler var. Bir kısmı bunu eskiden yaşamış. Bir kısım hala var. Mesela Caferi var, Zeydi var.
Şia var.
Şia daha çok itikadi olarak evet. Bunlara Caferi deniliyor. İslahşeriye deniliyor. Evet. 12 imama. Sonra mesela İbadiler var filan. Bunlar içerisinde de bunlara da daha çok ehl-i sünnet olmayan mezhepler diye isimlendiriliyor. Yani Peygamberimiz vefat etmeden önce diyor ki ben size iki şey bıraktım. Bunlara sıkı sıkı yapıştığınız zaman sapıtmazsınız, yoldan çıkmazsınız. Allah'ın kitabı benim sünnetim. Tabii Allah'ın kitabını uygularken, Peygamber'in sünnetini uygularken açıklanması gereken yerler olmuş, açıklanmış. Kimin tarafından? Müçtehit imamlar tarafından. Yorumlanması gereken yerler var, yorumlanmış ve bunlar da belli delillere dayanarak bu istikamette giden, bu istikamette olan mezheplere biz sünni mezhepler diyoruz. Bu mezheplere müntesip olan, mensup olan kişilere de ehl-i sünnet diyoruz.
Ehl-i sünnet vel cemaat
diyoruz.
Hocam teşekkür ederim.
Bugün İslam'ın omurgasını teşkil eden ehl-i sünnet vel cemaat.
Eyvallah. Bir diğer sorumuz hocam, mehir ne demektir? Çeşitleri nelerdir denmiş.
Şimdi mehir, evlenen bir kadının kocasından aldığı bir mali bedeldir.
Evet.
Yani o zaman burada ne olacak? Bir, mehiri kadın kocasından alır. İki, bu maddi olacaktır. Yani mal olacaktır.
Evet.
Mehir budur. Tabii bu mehrin çeşitleri var. Bir, peşin olup vadeli oluşuna göre çeşitleri var. İki, nikah kıyılırken veya öncesinde miktarı belirlenip belirlenmemesine göre çeşitleri var. Ve bunların hepsi ayrı ayrı birer konu tabiri caizse.
Evet.
Şimdi peşin olup olmamasına göre iki çeşittir. Bir, mehri muaccel. Yani daha nikah kıyıldığı zaman zifaftan önce
evet.
Kadının almaya şart koştuğu mehir. Buna peşin mehir anlamında mehri muaccel denilir. Bir de olur ki müecceldir. Yani peşin değil de daha sonraki zamanlarda da geri verilebilecek olan, ödenebilecek olan mehirdir. Buna da mehri müeccel denilir. Yani vadeli. Bu bir. İki, akit esnasında veya öncesinde mehrin miktarı, cinsi belirlenmişse, mesela şu kadar altın demiş olabilir.
Bunun bir sınırı var mı peki hocam? Mehri muaccel.
Alt sınırı var. Alt sınırı 10 dirhem gümüş olarak geçer. Üst sınırı yok.
10 dirhem gümüş olarak.
Üst sınırı yok. Şimdi bu para olabilir, altın olabilir.
Evet.
Bir taşınmaz mal olabilir, daire olabilir.
Araba olabilir.
Bunlara mehri müsemma denilir.
Mehri müsemma.
Yani adı konulmuş mehir.
Anladım.
Eğer böyle bir tespit yapılmamışsa, yani mehrin miktarı, cinsi belirlenmemişse, o takdirde buna mehri misil gerekir. Yani mesela nikah kıyılırken böyle bir şey yapılmamış. İnsanlar ya bilmediklerinden veya önemsemediklerinden mehir konuşmamışlar. Burada bunun anlamı, bu kadın mehirsiz evlendi demek değildir. O mehri hak eder. Ve mehri misil alır. Peki mehri misil neye göre ayarlanır? Şimdi mehri belirlenmemiş olan bir kadın, kız var veya kadın var. Babadan tarafından olan yakın akrabalarından kendisi ayarında olan kadınlar ne kadar mehir almışlarsa
evet.
Mehri misil olur. Mesela bir hanım kız evlenmiş. Mehir konuşulmamış. Ablası evlenmiş. Daha önce. Ablası için mehir konuşulmuş, belirlenmiş. Ama ablasıyla bu kız da denk. Yani yaş olarak denkler, güzellik olarak denkler, diyelim tahsil olarak denkler. Böyle bir durumda ablası ne kadar mehir almışsa bu kız da, yani mehir konuşulmadan evlenen kız da o mehri hak eder. Buna da mehri misil denilir.
Mehri misil.
Mehir zifafla kesinleşir. Yani bir kadın zifafa girmişse veya halvet sahya dediğimiz, yanlarında hiç kimse yokken kapalı bir mekanda eşiyle beraber bulunmuşlarsa, bu kadın o mehrini hak etmiş demektir. hak etmiş demektir.
Evet.
İster evlilikleri devam etsin, o hakkıdır. İster boşansınlar, o kadının hakkıdır. İster koca ölsün, o kadının hakkıdır. Ama eğer bir araya gelmemişler, yani halvet dediğimiz şey olmamış, zifaf da olmamışsa ve adam kadını boşamışsa, o zaman yarım mehir alır. Yani o normal mehrin yarısını alır. Hmm. Mehir belirlenmişse. Eğer mehir belirlenmemişse mut'a tabir edilen bir maddi, manevi bir şey karşılık alır. Mesela bundan önceki programda manevi hak.
Evet, manevi tazminat.
Tazminat var mı demiş. O da bir tazminattır işte. Hmm. Mesela şimdi.
Bir nevi manevi tazminattır.
Çünkü ne olmuş adam? Evlenmişler, nikah kıymışlar ama zifattan önce boşanmış. Evet. Ne oldu o kadın? Bu da zarar oldu. Yani zarara girdi.
Zarara girdi. Yani
ona o müt'a denilen şey maddi tazminat olarak ödenir.
Eyvallah hocam. Bu durumda aynı zamanda hocam kadın hangi durumlarda mehir alamaz diye bir soru daha var aslında.
Şimdi şöyle, bir defa demin dedim ya, eğer zifaf olmuşsa ve halvet sahaya dediğimiz halvet olmuş ise kadın mehri hak etmiştir. Bu halvet sahayı biraz açalım.
Evet, yani buyurun.
Evlenen, nikah kıyılan erkekle kadın yanlarında bunların birlikte olmalarına engel olabilecek veya yanında birlikte olabilecekleri bir kişi olmadan ve bunların birlikte olmalarına engel, şer'i ve fiziki bir engel yoksa.
Evet.
Ne demek şer'i engel? Kadın şeydir, adetlidir, o şer'i engeldir. Hmm. Fiziki engel hastadır. Kadın veya erkek hastadır. Veyahut da yanlarında diyelim 12-13 yaşında bir çocuk vardır. Bunlar böyle bir ortamda bir araya gelemezler. Yani böyle değil. Ama bunların hiçbirisi yok. Yani kadın adetli değil. Hastalık yok. Aralarında kimse yok. Kapı kapalı, perde örtülü. Bunlar odada beraber kalmışlar. Buna halvet-i sahâ diyoruz. Bu bir gerçekten zifaf hükmünde kabul ediliyor.
Hmm.
Böyle olmuş. Veya zifaf olmuşsa artık kadın bu mehri hak etmiştir. Ama halvet olmadan, böyle bir durum olmadan,
evet,
ve zifaf olmadan kadının sebep olduğu bir boşanma, ayrılık var ise, olmuşsa kadın mehri alamaz.
Hmm.
O ne demek? Mesela şimdi bunlar nikah kıymışlar ama bir araya gelmemişler henüz.
Evet.
Hiç. Bu ara nikahlıyken bu kadın gitmiş o kocanın oğlu ile ilişkiye girmiş. Üvel oğlu ile. Hmm. Allah korusun.
Allah korusun.
Ha, veya ne bileyim onunla şehevi olarak yakın temasta bulunmuşlar.
Evet.
Böyle bir durumda bu kadın kocasından boşanmış demektir.
Hmm.
Ve dolayısıyla da o mehri hak edemez. Niye? Çünkü bu evliliğin bitmesinin sebebi kadındır. Dolayısıyla buna mehir yüklemek kocaya, ona zulüm olur.
Evet.
Bu kadın mehri hak edemez. Bir de hulu veya muhalaa denilen bir uygulama var fıkıhta. Yani bir kadın kocasına derse ki sen beni bırak, serbest bırak. Ben senden mehrimi almayayım dedi. Kadın da, adam da tamam dedi, serbestsin dedi. Bu durumda da kadın mehir alamaz.
Hmm. Anladım hocam. Teşekkür ediyoruz.
Tabii bunlar biraz hep fıkhi
hükümler.
Konular normalde haliyle daha geniş,
evet,
anlatılması lazım. Eyvallah. Ama ona bizim program uygun değil.
Evet. Evet, eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Mut'a nikahı ne demektir denmiş? Hükmü nedir?
Yoktur öyle bir şey. Yani bu bizim ehli sünnet dediğimiz coğrafyada, ehli sünnet ilim adamları arasında, mezhepler arasında böyle bir şey yok. Mut'a nikahı daha çok Şia.
Hmm, kökenli bir şey.
Kökenli, onlar da var.
Yani bir anlaşma sonucunda nikah.
Yani bu süreli, geçici.
Ha, geçici olarak.
Geçici. Buna mesela bir de buna benzer nikahul muvakkat denilen süreli nikah var.
Hmm.
Yani ne oluyor? Bir adam bir kadınla 3 günlüğüne evleniyor.
Hmm.
Buna muvakkat nikah deniyor. Böyle bir nikah olmaz. Niye olmaz? Çünkü bu evlilik ciddi bir evlilik değildir. Yani bu geçici süreli nikahı mut'a tabir edilen kelimelerle yaparlarsa buna da nikah mut'a deniyor. Bu haramdır.
Haramdır.
Yoksa bu bir bakma zinaya kılıftır.
Hmm.
Bu caiz değil.
Kesinlikle.
Böyle bir şey yok yani İslam, ehli sünnet ulemaz. Ha, İslam'ın ilk dönemlerinde olduğu, sonradan bu hükmün kaldırıldığı
rivayetleri var.
Rivayeti var.
Hmm. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru. Boşama anlamına gelebilecek kinayeli sözlerle boşanma meydana gelir mi?
Niyete bağlıdır bu. Veya karine-i hal dediğimiz o sözlerin söylendiği ortama bağlıdır. Eğer bu, tabii bunu bizim ülkemizde çok fazla bilinmez bunlar. Ama belki şu olabilir. Bir adam karısına sen bana anam gibisin. Anam bacım ol. Defol git anayın evine, ben seni istemiyorum gibi ifadeler olabilir. Bunları eğer boşama niyetiyle söylemişse adam, bu boşama olur. Bu boşama türüne de bain boşama denilir. Yani bunun anlamı da şu, bu boşamadan sonra bu evlilik bitmiştir. Sayı üçe varmamışsa tekrar evlenebilirler nikah kıyarak. Ama sayı üçe varmışsa artık bir daha dönüşü yok.
Bunun için herhangi bir kefaret falan yok değil mi hocam? Dönüş yok, için yok. Direkt boşanmış
yok,
sayılıyor.
Yok, kefaret yok. Tabii o boşanan kadına iddet içerisinde nafaka verir kocası, ona kefaret de denmez.
Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Hocam bir dinleyicimizden şöyle bir soru gelmiş. Seferiliğin başlangıcı nasıl belirlenir diyorlar.
Şimdi tabii bu seferilik normalde kişinin oturduğu, sakin olduğu yerleşim biriminin son evinden başlar. Mesela sizin köy.
Evet.
Köyümüzün adı ne?
Kızılören.
Kızılörenli birisi Kızılören'den Ankara'ya gidecek.
Evet.
Kızılören'in son evini çıktığı zaman seferilik başlar. Burada problem yok. Yani Hazreti Ali'ye nispet edilen bir söz var. O köyün diyor veya şehrin son evini çıktığı anda başlar. Oradan itibaren başlar.
Evet.
Yani o yerleşim birliğinin sınırları. Ama günümüzde şehirler büyüdü. Mesela düşün ki İstanbul'dan bir Halkalı'da, Beylikdüzü'nde, Büyükçekmece'de oralar bitişmiş.
Evet.
Hatta daha öte belki Çatalca'da bilmem ne. Oradan kalkıyor adam, Ankara'ya gidiyor. İstanbul'un çizileri nerede bitiyor? Diyelim Tuzla'da bitiyor. Ankara istikametinde. Şimdi adam Çatalca'dan kalkıp Ankara'ya giderken Tuzla'ya kadar zaten 90 kilometreye geçiyor. Şimdi bunun şeyini, biz seferiliğini Tuzla'dan mı başlatacağız, Çatalca'dan mı başlatacağız? Tabii bu yeni bir problem. Ve zamanımız kurulları yine veya bazı ilim adamları buna yeni içtihatlarda bulundular tabiri caizse. Yani her ne kadar önceki içtihat bulunduğu yerleşim biriminin son evinden başlar şeklinde ise de yeni içtihatlarda daha farklı görüşler çıktı ve mesela Diyanet'in bu konudaki görüşü şu: eğer toplu taşım aracıyla gidecekse toplu taşım aracına bindiği yerde başlar deniyor. Mesela nedir? Trenle gidecek. Nerede bindi trene? Halkalı'da.
Oradan itibaren başlıyor.
Oradan başlar. Uçakla gidecek. Nereden? İstanbul Havalanı'ndan. Veya burada Sabiha Gökçen'den başlar. Efendim otobüsle gidecek. Diyelim otobüs garajından başlar diyorlar. Peki kendi aracıyla gidecekse? O zaman bulunduğu ilçenin sınırlarını.
Bulunduğu ilçenin sınırları.
Mesela diyelim ki biz şimdi Üsküdar'dayız. Üsküdar nerede bitiyor? İşte filan yerde bitiyor. Tam Tavi'de bitiyor. Oradan itibaren seferlik başlar. Başlıyor. Deniyor. Bu yeni içtihattır bu. Diyanet'in görüşü bu. Ha, bulunduğu semti diyen alimler de var. Bulunduğu semti çıktığı zaman. Mesela Çamlıca'yı çıktı. Bağlarbaşı'nı çıktı. Buradan diyen alim de var ama Diyanet bunu ilçeyle
belirlemiş. Eyvallah hocam. Bir diğer soru hocam. Bu ulaşım araçlarında farz veya nafile namazlar kılınabilir mi denmiş?
Şimdi nafile kılınabilir. Onun bir engeli yok. Peygamber Efendimiz bineği üzerinde nafile namazlar kılmış.
Evet.
Tabii oturduğu yerden kılar.
Ya kıyam farz olmadığı için bir nafile de aslında.
Yok. Tabii o da olabilir. Bir de mecbur değilsin bu namazı kılmaya.
Evet.
Dolayısıyla kılar. Peki farz namazları kılabilir mi? Başka çaresi yoksa onu da kılar. Bak kıyam farz.
Evet.
Onu da kılar başka imkanı yoksa. Nedir başka imkan? Ya normalde namazın farzları deyince veya rükünleri ne diyoruz? Kıram var, kıyam. Yani bedenle yapılması gereken. Kıraat tamam onu yapar, rükû onu da yapar. Secde var. Kıbleye dönme var, istikbal kıble. Bunlar farzlar. Şimdi taşım araçlarında, ulaşım araçlarında bunları tam yapmak mümkün olmaz. Yani ayağa kalkamıyorsun, kıyamı terk ediyorsun. Ama zorunlu hallerde kıyam terk edilebiliyor. Hmm. Mesela eğer kişi secde yapamıyorsa kıyamı terk eder. Normalde evinde, camide secde yapamıyorsa kıyamda bulunması şart değil. Ayakta durmaya gücü yetmiyorsa oturduğu yerden kılar.
Zaruri durumlarda terk edebilir.
Terk edebilir kıyamı. Rükû da zaten her halde yapar kişi. Araçta da yapar. Secdeyi de terk eder zorunlu durumlarda. Secdeyi de terk eder çünkü secde edemeyen kişi oturduğu yerden ima ile namaz kılar. Hmm. Bu da bir farz namaz. Vaktinde evet. Kılınması lazım. Dolayısıyla bu kişi o toplu ulaşım aracında uçakta, trende, otobüste namaz kılabilir. Farz da kılabilir. Ki bizim fıkıh kaynaklarımızda gemide gidenlerin, gemide olanların namazı nasıl kılacağına dair detaylar var. Hı-hı. Ayakta namaz kılması mümkün değilse o kişi oturduğu yerden kılar. Ve kıbleyi de geminin istikametine göre tayin etmeye çalışır. Burada da aynıdır. Yani kendisine göre bir kıble tayini yapar. Elinden geldiğince ona döner. Niyetini yapar. Tekbirini alır. Başlar. Kıraat bittikten sonra biraz eğilir. Bu rükûdur. Sonra kâmeye kalkar. Sonra tekrar eğilir biraz daha fazla. O da secdedir ve bu şekilde namazını kılar.
Eyvallah hocam. Hocam şimdi seferilikle alakalı bir soru daha vardı. Onu sormayı unuttum. Şimdi sorayım. Anne babasının yaşadığı beldeye giden kişi seferi olur mu denmiş?
Orayı kendisi tümüyle terk etmişse seferi olmaz. Seferi olur. Ama orayla bağı devam ediyorsa. Ne demek bağı? Ya adam İstanbul'a gelmiş ama iş icabı. Buradaki işi bittikten sonra geri memleketine gidecek. Bu oraya gittiği zaman seferi olmaz.
Veya okumak için gelmiş.
Veya memuriyet icabı. Mesela memuriyet hayatı yaşadık hepimiz.
Evet.
Ve ilk diyelim ki tayin olduğumuz bir yer. Oraya yerleşmek niyetiyle gitmedik. Orada 3 sene kaldıktan sonra tayinimizi istedik. Memleketimize yakın bir yere falan. Ama eğer gittiğimiz yere yerleşmeye niyet etmişsek, bundan sonra ömrümün kalan kısmını burada geçireceğim diye niyet etmişsek, anası babası memlekette olsa bile artık oraya gittiğinde misafirdir o. Mesela biz İstanbul'a geldik.
Evet.
Buraya ilk geldiğimizde geri dönmek niyetiyle gelmiştik. Fakat şartlar değişti ve artık burada yaşantımızı sürdürmeye niyet ettik.
Bir nevi buralı oldunuz artık.
Buralı olduk. Buraya yerleştik.
Evet.
Memleket bura oldu. O zaman artık bizim memlekette anamız babamız da olsa orada seferi olur.
Seferi oluyorsunuz. Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz. Sabah namazı vakti çıktıktan sonra işrak vaktine kadar Kur'an-ı Kerim okumak, zikir ve dua gibi ibadetlerle meşgul olmak mekruh mudur denir?
Hayır, ben onu bilmiyorum öyle. Namaz kılmak. O arada namaz kılmak mekruhtur. Ve bunun gerekçesi de güneşe tapanlar. O esnada güneşe taptıkları, ibadet ettikleri için onlara benzememe babında namaz kılınmaz. Bu kaza namazı da kılınmaz. Nafile namazı da kılınmaz. O mekruhtur. Ama Kur'an-ı Kerim okuma, zikir yapma buna bir mani ben bilmiyorum.
Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz, Allah'ın izniyle şifa bulmak veya kötülüklerden korunmak amacıyla yapılan rukiye caiz midir denmiş.
Rukiye caizdir. Yani dediğin gibi bir hastalığın tedavisi için Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak Cenab-ı Hak'tan şifa dilemek. Yani burada önemli olan şey okuduğum ayet beni iyileştirmez. Ben Kur'an-ı Kerim ayeti okurum ve Allah'tan şifa dilerim. Şifayı da Allah verir.
Evet.
Bu şekilde. Ve bunun bir kaynağı da var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir grup sahabe, Müslüman, bir yerden geliyorlar, seferden geliyorlar. Ve bunların azıkları bitmiş. Bir kabileden geçiyorlar veya bir işte obadan geçiyorlar. O geçtikleri yerden şey istiyorlar, yiyecek istiyorlar. Onlar da vermiyor, satmıyorlar. Onların da belki ihtiyacı var. Tabii zorla ellerinden alacak halleri yok. Bunlar yollarına devam edecekken birisi geliyor diyor ki size bizim bir teklifimiz var. Bizim reisimiz hasta. Eğer siz onu iyileştirirseniz biz size istediğinizi karşılıksız veririz. İyi diyorlar bunlar da. Gidiyorlar Fatiha suresini okuyorlar. Allah'tan şifa diliyorlar. O insan da şifa buluyor. Ve buna karşılık da o ihtiyaçlarını ve alıyorlar. Peygamber Medine'ye geldikleri zaman tabii bundan tereddüt ediyorlar. Acaba bu caiz mi değil mi, helal mi haram mı? Peygamber Efendimiz'e durumu aktarıyorlar. Peygamber Efendimiz buna onay veriyor. İşte buna rukye deniliyor. Ve daha çok Fatiha suresi okunur. Ve bundan dolayı da para alınabiliyor rukyeden dolayı. Çünkü onlar almış, mal almış. O sahabiler. Fatiha suresinin isimlerinden birisi de Şifa suresidir.
Şifa suresi.
Veya başka şifa ayetleri de okuyabilir.
Eyvallah. Peki hocam bu muskaya karşı düşünceniz neler?
Yok, muskadan bir şey olmaz. Yani muska caiz değil. Ondan hem medet bulmak caiz değil.
Günümüzde yaygın çünkü muska
satanlar. Yaygın maalesef. Peygamberde böyle bir şey yok. Ancak ya, Peygamber Efendimiz okurmuş çocuklara. Yani bir
şifa niyetiyle şifa, dualar.
Dua okurmuş. Peygamberimizin vefatından sonraki sahabelerden birisi o peygamberimizin okuduğu duaları, Kur'an ayetlerini bir kağıda yazıp
evet.
O küçük çocuğun şeyine asmış. Sırtına. Şimdi bundan dolayı bazı alimler o sahabenin uygulamasını dikkate alarak bir takım tılsımlar olmamak kaydıyla bazı şifa ayetlerini yazıp asmakta sakınca yoktur diyenler var ama şifayı ondan beklememek kaydıyla.
Eyvallah hocam. Hocam programımızın da sonuna doğru geliyoruz, yaklaştık. Son sorumuz olsun bu da. Elbiseye bulaşan bebek kusmuğu namaza engel olur mu?
Olur. Yani o kusmuk ister büyük insandan olsun ister bebekten olsun elbiseye bulaştı belli bir miktara ulaşmışsa.
Necis bir şeydir bu.
O şey namaza manidir.
Temizleyip tekrardan.
Tekrar namaz kılmak lazım.
Tamam hocam. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Amin. Vaktimizin sonuna geldik. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.